Ayrım 42, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 529. Ağaca, al işte Ergenekon. 19 Ocak 2010 tarihli Hürriyet gazetesinde Yalçın Doğan, Ağaca olayının en hakiki Ergenekon olduğunu belirtiyor ve şöyle diyordu. CIA Türkiye masası şefi Paul Henze, Ağaca kime çalıştığını hiçbir zaman bilmedi. Ağaca kime çalışmış olduğunu belki bilmiyor ama böyle konuştuğuna göre belki Paul Henze biliyor. Paul Henze kim? CIA Türkiye masası şefi. Başka? Mehmet Eymür ve Hiram Abbas'ın kankası. Ağaca hakkında onca kitap yazdırılıyor, onca röportaj, görüşme vesaire. Ama Abdi İpekçi'nin öldürülmesi Türkiye'de hala en karanlık cinayetlerden biri. Cinayet başından sonuna kadar bin türlü soruyla dolu. Yakalandığında o yıllarda televizyonlarda yayınlanıyor. İpekçi'yi ben öldürdüm diyor ama sonra ben öldürmedim iddiasını sürdürüyor. Cinayet sonrası tıpkı cinayet gibi sırlarla dolu. Özellikle Ağaca'nın Maltepe askeri cezaevinden asker elbisesiyle kaçırılması bu esrar perdesinin en can alıcı sahnelerinden biri. Tam işte Ergenekon vaziyeti. 3 sahne. Ağaca Ergenekon 1. sahne. Ağaca yakalanıyor, emniyette sorgusu sürüyor, dönemin İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Ağaca'yı emniyetten alıyor, askeri cezaevine götürüyor. Sorgu yarıda kesiliyor. Neden? Ağaca Ergenekon 2. sahne. Hem sıkı yönetim var hem askeri cezaevi ama buradan kaçırılıyor. Nasıl? Ağaca Ergenekon 3. sahne. Bir gazetede yayınlanan anılarında Alparslan Türkeş müthiş bir açıklama yapıyor. Ağaca'nın cezaevinden kaçırılması bir devlet operasyonudur diyor. Bir acayip iş, hiç kimse bu tarihi cümlenin üstüne gitmiyor. Neden? Yeniden sorgulamak. Son 2 yılda pek çok olay Ergenekon başlığı altında birleştiriliyor. Hepsinde derin devlet aranıyor. Kozmik Oda, faili meçhul cinayetler, darbe girişimi iddiaları, deniz altında, deniz üstünde, havada, karada bulunan silahlar ve daha bilumum iddialar hep karanlığı aydınlatma çabaları olarak sunuluyor. Alın size 4/4'lük karanlık olay. İpekçi cinayeti, 12 Eylül darbesine doğru. Öz Ergenekon, hakiki Ergenekon olaylarından biri. Öte yandan Ağaca'nın cezaevinden çıkması dram içinde dram. Abdi İpekçi ile Bülent Ecevit arasında sıkı bir dostluk var. İpekçi Ecevit başbakan iken öldürülüyor. Kaderin cilvesi Ecevit'in bir başka başbakanlık döneminde çıkan bir afla Ağaca'nın ömür boyu hapis cezası düşüyor ve o af sayesinde hapisten çıkıyor. Asıl mesele başka. Ağaca'yı yeniden sorgulamak mümkün değil mi? Yalçın Doğan Ağaca olayını Ergenekon'a bağlamalarını ne kadar istese de Ergenekon'un çakma savcısı asla kabul etmez. Niye diye sormayın. Zira ne diyordu Mehmet Ali Ağaca'nın kardeşi Adnan Ağaca, hatırlayın. Başbakanın gizli kasası Hasan Yeşildağ, her gün gizli gizli görüşme yapıyorlar. Mehmet Ali Ağaca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ, Kartal'da beraberlerdi. Yine her zaman olduğu gibi konuyu dağıttık, hadi tekrar dönelim ona katana. O günlerde çember sakalları bir elinde 33'lük tesbihi, diğer elinde hesap makinesiyle mümin pazarlamacı portresi çizen Kemal Unakı'dan satın aldığı ve tek elinde tuttuğu ipliğin fiyatına kar artı %7 faiz ekleyerek piyasaya sürüyordu. Bu özel iplikler piyasada kolay bulunmadığından alıcılar çaresiz kabul ediyor, bu müşterilere paraya sıkışan ve borç arayan çaresiz kalan esnaflar da ekleniyordu. Bu %7 faiz cenderesinde sıkışan insanlar sormadan edemiyorlardı. Bu sakal, bu tesbih, bu faiz bir arada nasıl oluyor, hiç yakışıyor mu muhterem? Unakı'dan da cevap hazırdı, ne faizi? Sümme haşa muhterem, sümme haşa, vade farkı, vade farkı. Unakı'dan'ın bu cevabı insanları acı güldürüyor, ancak onun %7 Kemal ya da iplikçi olarak anılmasına engel olmuyordu. Vade farkı mı, faiz mi şeklinde süre gelen tartışmalar, bağlantılı oldukları Suudi sermayesini de rahatsız ediyor. İsrail ve ABD'nin desteğiyle sözde faizsiz finans kurumlarını hayata geçiriyorlar. Bunlar bankaların verdiği faizin %1, %2 gibi fazlasını vererek haksız rekabet sağlıyor. Böylece kuyruklu faiz tezgahı kâr payı maskesine bürünüyordu. O günlerde camilerde verilen vaaz ve hutbelerde, kapalı salonlarda, mitinglerde yapılan konuşmalarda faizin haramların en büyüğü olduğu belirtiliyor, faiz alıp vermenin Kâbe'de anneyle zina etme günahı ile eşdeğerde olduğu vurgulanıyordu. Müslümanların bırakın bankalara para yatırmalarını, bankaların önünden bile geçmemeleri gerektiği, bankaların Allah'a savaş açan kurumlar olduğu telkin ediliyordu. Din tüccarları ellerinde birikimleri olan insanları sözde İslami şirketlere, holdinglere ve bu finans kurumlarına yönlendiriyorlar. Bankaların önlerinde nöbet tutarak inançlı saf insanları buralara yaklaştırmıyorlardı. Kapalı salon toplantıları, ev sohbetleri, kahvehane konuşmalarında bankalarda mecbur kaldıkları için işlem yapanlar bile aşağılanıyorlardı. Bilindiği gibi iplik ticareti ve bu ticaretten gelen faiz rantı Yahudi tefecilerin elindeydi. Musevi kökenli Nesim Malki, Bursa ve çevresiyle İstanbul piyasasının bazı bölümlerinde etkiliyken, un akıtan Suudi ve tarikat sermayesinin de desteğiyle piyasanın bütününü kontrolünde tutuyordu. Nakşibendi destekli un akıtanın ortak olduğu ve muhasebeciliğini yaptığı Bereket İplik AŞ'nin ortaklık yapısını incelediğimizde, adeta AKP'nin ekonomik kadrosunun geldiği yeri görüyorduk. Bereket İplik AŞ'nin kadrosu şu isimlerden oluşuyordu: Abidin Topbaş, Ahmet Topbaş, Kemal Unakıtan, Ahmet Ertürk, Mehmet Emin Özcan, İbrahim Çağlar, Adnan Büyükdeniz, Salim Alkan, İlhan İlmik. Ortaklardan Topbaşlar Nakşibendi tarikatının Erenköy kolundan. Nakşibendilerin dünkü muhasebecisi Kemal Unakıtan, Tayyip'in dünkü hükümetinin maliye bakanı. Ahmet Ertürk Bereket İplik'ten gelip Albaraka adlı özel finans grubunun genel müdür yardımcılığı görevinde bulunurken, AKP hükümeti döneminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yanı sıra kısa adıyla TMSF'nin başkanlığına getiriliyordu. AKP'li Ahmet Ertürk'ün başında olduğu TMSF, halis toprağın 153 milyon değerinde olan toprak sentrını 88 milyon Türk lirasına Ahmet Çalık'ın şirketlerine veriyordu. Tayyip'e en yakın isimlerden TMSF'nin başkanı Bereket İplik kökenli Nakşibendi Ahmet Ertürk, Yeni Zemin dergisinin 17-18. Sayılarında Türklüğe, bürokrasiye, iş dünyasına, medya ve askere şu şekilde verip veriştiriyordu: Refah'ın seçim başarısı ve seçim öncesi ve sonrası karşılaştığı muamele, laik Türk demokrasisinin nemene bir şey olduğunu ve laik demokratların ne kadar kendinden menkul olduğunu bir turnusol kağıdı gibi açıkça ortaya serdi. Refah'ın en büyük hizmeti öncelikle bu sahte demokrasi aktörlerinin zorba, baskıcı, tahakkümcü yüzlerini sergileme fırsatı vermesi oldu. Suçüstü yakalanan bu zevat, geçmişte liberal veya solcu ama demokrat görünümlü adalet ve özgürlük nutukları atmış ama bugün kendilerine verilen köşelerde ve TV ekranlarında fikir züppeliği yaparak resmi ideolojiyi demokratlaştırma işlevi yüklenmiş kişilerdir. Refah'ın ikinci hizmeti ise çağdaş demokrasilerde çok ince, görünmeyen, nüfuz edici mekanizmalar halinde işleyen siyasal iktidar dışındaki gerçek iktidar odaklarının, yani medyanın, iş ve finans dünyasının ve ideolojik tahakküm araçlarının Türk demokrasisini ne kadar kabaca ve zorbaca kendi çizgilerinde sürükleyip götürdüklerini ortaya çıkarması oldu. Türkiye siyaset tarihinde sivil siyasal iktidarın güç grafiğinin yükselme dönemlerinde ortadan kaybolan veya kimlik değiştirerek varlığını sürdüren grafiğin sıfır noktasına indiği darbe dönemlerinde ise yeniden gerçek yüzleriyle sahneye çıkan siyasal aktörler, asker, sivil, bürokrasi, iş dünyası, resmi medya, bugün Refah sayesinde bir askeri darbe olmadan o gerçek yüzlerini sergilemeye başladılar. İş dünyası ve medya bu dönemde resmi ideolojinin ve statükonun en zorba muhafızları rolünü sergilediler. Faks zincirleri oluşturarak kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını söyleyen, dernekler ve gruplar halinde gazetelere ilanlar veren bu spekülatörler birden laik olduklarının, Kemalist olduklarının farkına vardılar. Medyada benzer refleksler sergiledi. İşte son aylarda yakalandıkları bu trajikomik laiklik nöbeti aslında Türk laiklerinin, Müslümanların çoğulculuk, özgürlük ve katılımcılık anlayışlarını tartışmaya hakları olmadığını bir defa daha ortaya koydu. Böylece Türk demokrasisinin de, Türk laiklerinin de Müslümanlardan öğreneceği çok şey olduğu yine böylece ortaya çıkmaktadır. AKP'li Ahmet Ertürk'ün başında olduğu TMSF, Halis Toprak'ın 153 milyon bedelli toprak sentrını 88 milyon liraya Ahmet Çalık'ın şirketine verirken hukuku mu uyguladı sanıyorsunuz? Remzi Gür iş adamı Halis Toprak'a ait olan ve devlete olan borcu gerekçe gösterilerek TMSF tarafından satışa sunulan 140 milyon ekspertiz raporu olan Aslanlı Köşkü 23.8 milyon Türk lirasına satın almıştı. Köşk satışının hile ile gerçekleştirildiğini öne süren Halis Toprak, TMSF tarafından iş adamı Remzi Gür'e satılan İstinye'deki köşkün emsallerine göre çok düşük bir bedelle satıldığını söylemiş ve mahkeme tarafından değer tespiti yapılmasını istemişti. Ve Toprak mahkeme kararı ile haklı çıkmıştı. Mehmet Emin Özcan da Ertürk gibi Bereket İplik ve Albaraka kökenliydi. AKP hükümetinin kurulmasıyla Emlak Bank, Halk Bank ve Ziraat Bankası'nda görev yapan Mehmet Emin Özcan, kartvizitine en son Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ve Kazakistan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini de ekliyordu. Bereket İplik menşeli İbrahim Çağlar aynı zamanda AKP'nin kurucuları arasında yer alıyordu. Çağlar, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Yalçıntaş'ın oğlu Murat Yalçıntaş'ın listesinden seçimlere giriyor ve İstanbul Ticaret Odası'nın başkan yardımcılığına getiriliyordu. Bereket İplik AŞ'nin eski ortaklarından Adnan Büyükdeniz'de Albaraka kökenliydi. AKP hükümeti Büyükdeniz'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istiyor, bu istemleri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto ediliyordu. Nakşibendi sermayeli Bereket İpliğin bir diğer ortağı Salim Alkan, Suudi parasıyla faaliyete geçen Albaraka'nın genel müdür yardımcılığını yürütürken TMSF'nin ikinci başkan koltuğuna oturtuluyordu. Bereket İplik ve Albaraka kökenli Alkan, TMSF tarafından el konulan birçok şirketin yönetim kuruluna girmeyi ihmal etmiyordu. Bereket İpliğin bereketinden faydalanan bir diğer isim İlhan İmik oluyordu. İmik Suudi sermayesinin bir diğer ayağı olan Faysal Finans'a da yer alıyordu. Ülker grubuna geçtikten sonra Family Finans ismini alan finans grubunun yönetim kurulu üyeleri arasında İlhan İmik de yer alıyordu. İmik bu kurumun Boydak grubunun Anadolu Finansı ile birleşmesiyle ortaya çıkan Finans Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyesi oluyordu. Bereket İpliğin adeta sağanak gibi yağan bereketinin bir diğer talihlisi ise Yalçın Öner'di. Öner, Albaraka Finans Grubu'nun ikinci başkanı iken Ülker Grubu'nda denetçi olarak istihdam ediliyordu. Başta dünün %7 Kemal'i ve İplikçisi, yakın geçmişin Maliye Bakanı Kemal Unlukkıtan olmak üzere diğer isimlerin birçoğu dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, naylon fatura, hayali ihracat, vergi ve gümrük kaçakçılığı gibi ithamlara, mülkiye, maliye ve gümrük müfettişlerinin raporu sonucu muhatap oluyor, savcılıklar haklarında soruşturmalar açıyor, yargı önüne çıkmaktan AKP'nin çıkardığı aflar ve AKP'li Unakıtan'ın başında bulunduğu Maliye Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesi nedeniyle şimdilik kurtuluyorlardı. Nakşi sermayeli Bereket İplik, Suudi kaynaklı Albaraka ve Faysal Finans'ın ortak ve yöneticileri, AKP hükümeti tarafından para ile ilgili kamu kuruluş ve bankalarının, maliyenin, hazinenin ve ekonominin başına ve kilit noktalarına getiriliyorlardı. İplikçinin Maliye Bakanı, ortaklarının ekonominin kilit noktalarına getirildiği, faize lanet okuyarak hükümet olan AKP'nin hükümetteki şöhreti verdiği faizlerle zirve yapıyordu. Öyle ki AKP hükümeti yurt dışından gelen paraya ve diğer tasarruflara yaklaşık %20 faiz ödeyerek rekor kırıyordu. Oysa bu oran AB ülkelerinde %4 iken ABD'de ancak %4,5'a denk geliyordu. Kanada'da bu oran %4,5, İngiltere'de 5,5, İsviçre'de 2,75, İspanya'da 0,5, Çek Cumhuriyeti'nde 3,2, Tayvan'da %2,8'de kalıyordu. Merkez Bankası'nın dünya ortalamalarının çok üzerinde verdiği faizlerin sonucunda avrosunu dolarını kapan ülkemize geliyor, dövizini burada yüksek değerden bozduruyor, ülkelerinden kat be kat faiz gelirine sahip oluyorlardı. Bazı aklı evvellerin yabancı sermaye geliyor aldatmacası sonucu kaynaklarımızı ve gelirlerimizi onlara aktarıp üretim alanlarımızı yok etmek, fabrikalarımızı kapatmak zorunda kalıp aynı Osmanlı'nın son günlerinde olduğu gibi ekonomimiz iyiye gidiyor yalanına sarılıyorlardı. Avrupalı, Amerikan ve Arap bankaları, finans kurumları milyonlarca dolar götürürken Yunan bankaları da onları izliyordu. Ülke yağma asanın böreğine dönüyor, Yunan emeklilik fonu 2003 yılında 100 milyon dolar bozdurup faize yatırıyor, bu fakir ülkenin insanlarına gitmesi gereken 130 milyon doları keselerine indirerek 2007'de 230 milyon dolar ile ülkelerine dönüyorlardı. İzmir Amerikan Koleji mezunu bir anneden olan, önce Robert Kolej ve ardından Amerika'da eğitim gören Giritli Ahçı Yamağı Üslü Özyeğin'in Finans Bankı Yunan NBG'ye satmasını sadece ticari bir işlem olarak kabul edebilir miyiz? Böyle bir şeyi kabul etmek için son derece saf olmak gerekiyordu. Giritli Özyeğinlerin gelini Edwina Sponza'ydı. Özyeğin 3,5 milyar doları bulan servetinin önemli bir bölümünü Turgut Özal'a yanaşması sonucu sahibi olduğu banka sayesinde yapmıştı. Her devrin adamı olan Özyeğin Özal'dan sonra Çiller'in yanında yer aldı. 1994 devalüasyonundan hemen önce çok büyük miktarlarda dolar alımı yapmış, ardından doların aşırı değerlenmesiyle bir gecede servetine servet katmıştı. Her zamanki gibi oyun hep aynı, değişen sadece roller ve oyuncular oluyordu. Dün un akıtana iplik sağlayan dinç kökler, bugün Tayyip'e seçim gezilerinde kullanması için helikopter veriyordu. Aksa Yalova'da faaliyet gösteren Akköklere bağlı bir şirketti. Yönetim kurulu başkanı Ömer Dinçkök'tü. Şirketin ortakları arasında şu ilginç isimler de vardı: İshak Lodrik ve Ardite Avram. Yani şirketin en büyük ortakları İsrailli iki isimdi ve doğal olarak Mossad'da çalışıyorlardı. Aksa Tayyip Erdoğan ve Kemal Unakıtan'ın kanatları altında Yalova'da kimyasal silah üretiyordu. Oysa insanları baştan ne güzel kandırıyorlardı, burada elyaf üretiliyor diye. Ancak çok geçmeden gerçekler ortaya çıkıyor, elyaf yerine kimyasal silah üretildiği belgeleniyordu. İsrailliler Tayyip ve abisinin koruyuculuğunda ürettikleri bu kimyasal silahları başta Filistinliler olmak üzere tüm Müslüman uluslara karşı acımasızca kullanıyorlardı. Çok geçmeden çevreyi kirleten, kıyı liman çevre kanunu gibi temel yasaları takmayan, ruhsatı ve sağlık koruma bandı olmayan fabrikanın askeri yasak bölgede kurulduğu da ortaya çıkıyordu. Olsun varsındı. Bush abisi Tayyip'le 28 Ocak 2004 tarihinde yaptığı görüşmede Aksa'nın başının ağrıtılmaması talimatını veriyor, o da abisinin bu isteklerini anında yerine getiriyordu. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Neydi Yahudi kabalasının temeli? Ak ateş üzerine kara ateş. Peki saf Müslümanlar AKP'nin başındaki akı ne zannediyor? Akıncıların kısaltılmışı. Peki resmi kurumlar Adalet ve Kalkınma'nın ufaltılmışı. Ne de güzel yediriyorlar. 20 Mart 2009 tarihinde Konya'daki seçim gezisine Tayyip'i Ömer Dinçkök'e ait Ak Havacılığın Falcon 900B tipi jet götürüyordu. Tayyip sadece Dinçköklerin jetlerini mi kullanıyordu? Olur mu? Zorlu Holding'in helikopterleri de Tayyip'in emrindeydi. Zorlu Holding'in bünyesinde yer alan Taç Tekstil'in Anadolu Başbayi Bakan Ali Babacan'ın ailesiydi. Tayyip Dinçköklerin jetinden iniyor, zorluların helikopterine biniyordu. Ardından siyasi iktidar bu garip milletin sırtına çörekleniyor, oradan ise hiç inmiyordu. Ak Merkez ve Dinçkökler. Ak Merkez'in ortakları arasında yer alan Dinçkök ailesinde dede Raif Ali Dinçkök Selanik kökenliydi. Önce Selanik'ten İzmir'e, daha sonra İstanbul'a yerleşiyorlardı. Raif Ali'nin çocuklarından Ali Dinçkök, torunlarından kendi adını taşıyan Raif, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün etkin isimleri arasında yer alıyordu. Diğer torun Ömer ise dedesinin kurucuları arasında yer aldığı TÜSİAD'ın bir dönem başkanlığını yapıyordu. Ömer Dinçkök'ün Meyra Genç Aslan ile evliliğinden doğan kızları Ayça, Sabetayların devam ettiği Fevziye mekteplerinden mezun oluyordu. Ali Dinçkök'ün Sonnur Çiftçi ile evliliğinden olan kızı Alize de Fevziye okullarında mürekkep yalıyordu. Raif Ali Dinçkök'ün kız kardeşi Emine'nin soyadı Yahudilerin en ünlülerinden geliyordu: Eşkinaz. Tabii ki Yahudi soyundan gelmeyenlerin iplik ve faiz piyasasında rahat at oynatamayacağı biliniyordu. Dinç Kökler'in Akkök Holdinglerinin yanı sıra Aksu, Dinarsu, Akal, Aksa, Akpa, Atak, Akkim, Afiş, Akmeltem, Akturizm, İleri İplik gibi şirketleri bulunuyordu. Dinç Kök ailesi Akmerkez'in sayılı ortakları arasında yer alıyordu. Akmerkez'de bir diğer ortaklığı olan isimse Yahudi cemaati başkanlarından Rifat Hassan'dı. Rifat Hassan, Kemal Unakıtan'ın umum müdürlüğünü yaptığı ve ortağı olduğu Ülker grubunun Yüksek İstişare Kurulu üyesi ünvanını da taşıyordu. Hassan, Ülker grubunun başta kakao olmak üzere birçok ham madde ihtiyacını karşılıyordu. Tayyip Erdoğan'ın da dağıtımcısı olduğu dönemlerde reklamlarını yaptığı Ülker'in Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan bir başka isim de İlter Türkmen'di. İlter Türkmen Türkiye'ye Coca-Cola'yı getiren ve aynı zamanda Aslan marka iplikleri 3. İplik Bölgesi Adana'da üreten Has ailesinin ortaklarından Behçet Türkmen'in oğluydu. Has ailesiyle Behçet Türkmen Coca-Cola'da ortak olarak ticari faaliyette bulunuyorlardı. Behçet Türkmen özellikle altın ve para piyasasını elinde bulunduran Rumlara karşı tertiplenen 6-7 Eylül olayları sırasında dönemin MİT'i olan Milli Amele Hizmeti, yani bilinen kısa adıyla MAH'ın başkanıydı. Türkmen'in o günlerdeki misafiri ise Bilderberg'in kurucularından CFR'ın yöneticisi Musevi kökenli ve Yeşil Kuşağ'ın teorisyeni Alan Dulles'tı. Dulles'ın etiketinde CIA başkanı yazıyordu. Alan Dulles ile Behçet Türkmen'in bir başka ortak özellikleri de Mason olmalarıydı. Has ailesine yakın olan bir başka isim ise Üstad Masonlardan Mehmet Ali Balin'di. Hariciyeci olan Balin, diplomat dokunulmazlığından yararlanarak Atatürk'ün evine atılan bombayı İstanbul'dan Selanik'e götüren kişiydi. Eve bombayı yerleştiren, Kavas'a yardım eden isim ise Yunanistan pasaportu taşıyan polis memuru Oktay Engin'di. Oktay Engin daha sonra Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçıyor, Kadir Has'ın en yakın arkadaşı Süleyman Demirel tarafından önce Muğla ardından Nevşehir valisi yapılıyordu. Polis memuru Oktay Engin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı görevi sırasında 1 Mayıs 1977 tarihinde kanlı olaylar meydana geliyor, 30'dan fazla insan hayatını kaybediyordu. O gün Oktay Engin, Sular İdaresi'nin binasında görevli olduğu iddia edildi. Mitinge katılan insanların üzerine ilk ateş ise Sular İdaresi'nin çatısından açılıyordu. ''Boş verin Taksim'de meydana gelen bu kanlı olayları, bir tarafa bırakıp biz yine dönelim 6-7 Eylül olaylarındaki bombaya.'' 6-7 Eylül olaylarının meydana gelmesine o günlerde Anadolu Ajansı'nın Atina muhabiri olan ve Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı şeklinde haber yapan Musevi asıllı Sara Kotle neden oluyordu. Sara Kotle'nin eşi Sinan Kotle, Birleşmiş Milletler'de protokol müdürü olarak çalışıyordu. Sinan Kotle, Masonlar arasında 33. derecede yer alıyordu. Sinan Kotle'nin ablası Rezzan Kotle ise gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın eşiydi. Sara Kotle'nin babası Ertuğrul Efendi ise açılışını ABD eski başkanı Henry Kissinger'ın yaptığı Özbekler Tekkesi'nin müridiydi. Özbekler Tekkesi'nin yönetimini elinde bulunduran ailenin başı olan Ahmet Münir Ertegün'ün tabutunu ise Abdullah Gül taşıyordu. Taşır taşıyabilir, ne var bunda diyebilirsiniz. Kaldı ki ben de öyle söylüyorum. Hatta Gül'ün Ertegün'e sevgisi o denli büyüktü ki oğluna Ahmet Münir ismini koyuyordu. Şimdi biraz da Kadir Has ile ilgili bilgi verip asıl konumuza dönelim. Kadir Has, Menderes hükümetleri döneminde bakan atayacak kadar güçlü bir konumda bulunuyordu. Milletvekili adaylarının belirlenmesinde bile söz sahibi oluyordu. Ahmet Topaloğlu polis müdürü ve aynı zamanda masondu. Sansaryan'da 1951-1952 yılında işkence gören tütün işçileri kendisini çok yakından tanıyorlardı. Has Topaloğlu'nun Menderes zamanında önce milletvekili ve sonra da bakan yapılmasında en etkin rol oynayanların başında yer alıyordu. Ahmet Topaloğlu, Kadir Has'ın en yakın arkadaşı Süleyman Demirel döneminde de milletvekilliği ve bakanlık görevini sürdürüyordu. Kadir Has'ın üniversite binası önceden ne miydi? Tabii ki Cibali Tütün Fabrikası. Böylece Topaloğlu ve Sansaryan'daki işkenceler daha bir anlam kazanıyordu. Kemal Has, Elvan gazozlarını İngiltere'de satacağım diyor ve devlet planlama müsteşarlığından kredi talep ediyordu. O dönemlerde Turgut Özal'ın yardımcısı Yılmaz Ergenekon ile birlikte 726 bin dolarlık döviz sağlayarak bunun kar transferini de güvence altına alıyordu. Öyle ya, İngiltere'ye tırlar dolusu Elvan gazozu satacak ve İngiliz ekonomisini çökerteceklerdi. Ama öyle olmuyor. Ya ne oluyor? Dövizler ceplere iniyor, İngiltere'ye bir tek Elvan gazozu gönderilmediği gibi Elvan gazozları da faili meçhuller arasına katılıyordu. Ergenekon bu kredinin ardından DPT'den ve üniversitedeki görevinden istifa ediyor, Has Holding'de göreve başlıyordu. Elvan gazozlarını İngiltere'de satarak İngiliz ekonomisini çökertmek planlarının masal olduğu, fakir halkın parasının Has ailesinin kasasına aktığının gerçek olduğu ortaya çıkıyordu. MİT eski müsteşarı Behçet Türkmen'in oğlu ve Tayyip'in bir dönem pazarlamacılığını yaptığı ülkenin istişare kurulu üyesi İlter Türkmen, 23 Aralık 2007 tarihinde Sabah gazetesine verdiği demeçte "Kemal Has babama kazık attı" diyor ve konuşmasına şöyle devam ediyordu. Babam MİT'ten emekli olduktan sonra Coca-Cola'yı buraya getirme işine girdi. Bu aracılığı karşılığında %5 hisseye sahip olacaktı ama olamadı. Çünkü Kadir Has'ın kardeşi Kemal Has, 1975'te öldürüldü, babama büyük bir kazık attı. İşle ilgili kontrat yapmamışlar. Kemal Has babamın yurt dışında bu iş için yaptığı masrafları bile geri istedi. Yeşilköy'de aileden kalma bir köşkümüz vardı, ona el koymaya kalktı. Son anda halledildi iş. Para kazanamadığımız gibi hacizden zor kurtulduk. İlter Türkmen MİT sadece lastik patlattı başlığı altında ise şunları söylüyordu. Babam Behçet Türkmen 1953-57 arasında MAH yani eski MİT reisliği yaptı. MİT çok büyütülüyor bence. Dışişleri mensupları vurulurken Ara Toranya'nın lastiğini patlatmaktan başka bir şey beceremediler. Babam tabii ki maaşını Türk devletinden alıyordu ama SİHA'dan da teknik destek alıyordu. Bugünle MİT ile SİHA arasında ilişki vardır. Babam ABD'ye istihbarat toplantılarına katılmak için giderdi. Bakın yine konuyu dağıttık. Hadi tekrar dönelim HBB'ye. Cinci Hoca ya da namı diğer Ali Kalkancı ile Fadime Şahin olayı patlak verince Star TV'de ilişkisi olduğu bazı ünlü simaların isimlerini açıklıyordu. Recai Kutan, Melih Gökçek, Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Özfatura ve daha birçok isim. Kalkancı'nın resmi nikahlı eşi Emine Deniz Ersoy, Cinci Hoca lakaplı Ali Kalkancı'nın İstanbul Belediyesi ve Tayyip'ten aldığı ihaleleri ve Tayyip ile olan ilişkilerini TV'lerde açıklıyordu. Emine'nin anlatımlarının ardından Tayyip'in başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HBB televizyonuna İETT'nin yani İstanbul'da yolcu taşıyan belediye otobüslerinin reklamını veriyor, balık istifi yolcu taşıyan otobüslerin nedenli konforlu ve rahat ulaşım sağladığını anlatıyorlardı. Reklamlar adeta kamera şakası gibiydi. İstanbul Belediyesi'nin tarihinde kimsenin akıl edemediği bir şey gerçekleşiyor. Belediye otobüslerinin reklamları ile HBB televizyonunun kasasına İstanbul halkından kesilen vergiler hortumlarla akıtılıyordu. Oysa reklamlara verilen paralar ile İstanbul'un ulaşım sorunu çok kolay çözülürdü. Reklamların ardından aynı kanalda yayınlanan Ceviz Kabuğu programına katılan Tayyip, bu kere kendisinin reklamını yapıyor, Kalkancı olayını unutturmaya çalışıyordu. HBB'de program yapan bir başka isim ise Nazlı Ilıcak'tı. Ilıcak o günlerde bugün sövdüğü ve Ergenekoncu olmakla suçladığı Susurlukçuları TV'lere çıkarıyor, onların kahraman olduğunu savunuyordu. Sadece bu kadar mı? Olur mu? Dün Nazlı'ya göre Susurlukçular vatanı kurtaran aslanlardı. Bugün hiç sormayın. Nereden nereye? Bir öyle bir böyle. Tayyip ne diyordu? Ülkeyi çetelerden temizliyoruz. Başbakana suikastten cinayete onlarca suç dosyası bulunan çete lideri Hasan Yeşildağ kimdi? Tayyip'i Pınarhisar cezaevinde korumak için karşılıksız çek yazıp aynı cezaevinde kalan, bu siyasi iktidar döneminde devletten ihaleler alan kankası. Kasımpaşalı Kudret yine uyuşturucudan gaspa kadar onlarca sabıkası olan bir başka yakın arkadaşı. Mehmet Erdoğan uyuşturucu çetesiyle birlikte aynı suçtan tutuklanan Tayyip'in yeğeni. Abidin Erdoğan Çek Senet çetesinden hakkında dava açılan Tayyip'in yeğeni. Tayyip'in cürüm işlemek için çete oluşturmak dahil kaç tane dosyası vardı? 84. 42. Ayrımın sonu. Sayfa 544.